Ayrım 3.
Giderek davayı da onlar monte edecek, hiçbir suçları olmadığı halde Slansky'yi, London'ı ve öteki sanıkları suçlarını itirafa onlar mecbur edecektir. Böylece Moskova davalarının sırrını Arthur London, yıllarca sonra ölüp ölesiye hapse hüküm giyeceği kendi davasında çözmüş oluyor. Yalnız Moskova davalarının mı? Budapeşte ve Sofya'da görülenlerin de. London suçsuzdur, suçu Yahudi olması, Batı'da yaşamış, İspanya'da savaşmış olmasıdır. Gerçekte ise Stalin, Tito'nun başlattığı özgürlük hareketini ezmek için davaları gerekli görüyor, sosyalizme kendisininkinden başka ve insanca bir yüzü verebileceğini tahmin ettiği kim varsa hain ilan edip öldürtüyor. Bundan çıkan sonuç insanı, hele sosyalizme inanmış birini deli edebilir. Troçki, Buharin, Radek, Zinoviev, Kamenev, Kostov, Raşk, Slansky ve benzerleri hiçbir zaman suçlu değillerdi. Despotluk ve tahakkümün sillesini yemiş, kişisel bileşim sahibi aydın sosyalistlerdi. Dün hain diye başına gelmedik bela kalmayan Arthur London, Stalin öldükten biraz sonra serbest bırakılmış, bütün itibarı da iade edilmiştir. Öbürlerinin bütün günahı yeteri kadar uzun yaşayamamak mı? Öğreneceği ikinci gerçek, birincisinden çok daha kötü ve yıkıcı. Sosyalist Çekoslovakya'nın sosyalist polisi, yine sosyalist Rus polisinin buyruğunda, sorgusu sırasında London'a, adamın daha önce Vichy polisinde, hatta Gestapo'da görmediği işkenceyi yapıyor. Onu allak bullak eden, belki bir yerde eziyetin ona 40 yıllık sosyalist militana yapılması ama, daha çok adalet ve özgürlüğe dayanan sosyalist bir düzenin, sanıklarına tıpkı faşist gibi hareket edebilmesine tutuluyor. Sosyalist olduğunu kasıla kasıla iddia eden bu siyasi polisin ne derece iğrenç ve kaba şeyler yapabildiği konusunda Solzhenitsyn'in yazdıklarıyla Arthur London'ın yazdıkları şaşılacak bir şekilde birbirini tutmaktadır. Üçüncü nokta bence en önemlisi. London hayatını adadığı sosyalistlik davasının nice rezil edildiğini hücre hücre, mahkeme mahkeme, cezaevi cezaevi yaşıyor da davranışı sosyalistlikten caymak olmuyor. Sosyalizm bir kuram. Bunun bilimsel bir yöntemi var. Bolşevikler çıkmış bir ara bunu en iyi kendilerinin kullanıp uyguladıklarını söylemişler. İnananlar olmuş, inanmayanlar da. London inananlar arasındaymış. Yıllarca da öyle kalmış. Ama günün birinde hem de zor dayanılır koşullar altında bu inancının yanlış olduğunu fark ediyor. Ama bu, ülküsünden vazgeçmesine değil, ülküsü adına bu sefer o ülküyü demir bir çember haline sokanlarla mücadele etmesine yol açıyor. Yoksa itirafı niye yayınlardı? Arthur London'ı okuyarak Paris Emniyet Müdürlüğü'nde rastladığım dağınık bakışlı Çek mültecisinin niye öyle garip davrandığını anlamış oldum. Yalnız onu mu? Otaşik, Çisar, Smorski, Dubček ve arkadaşlarının Novotny'yi neden devirerek sosyalistliklerine bir insan yüzü vermek istediklerini de. Zira London'ın anlattığı sosyalistliğin insanlıkla bir ilgisi yok. Meraklısı için notlar. Savaştan sonra halk demokrasisi dediğimiz ülkelerde olup bitenler bizde hemen hemen hiç bilinmemektedir. Oysa ithal malı devrimlerin nasıl geliştiği, hangi sonuçlara ulaştığı yönünden çok önemlidir onları bilmek. François Fechteau, Histoire des Democraties Population adlı eserinde konuyu hem hayli de sağlam bir görüşle derlemiş toparlamış. 7. Apparatçik. Yanılmıyorsam Gorki'dir o. Daha çocuk, hiç değilse çok genç. Kazan'da Derenkovların fırınını bırakır, Volga köylerinden birinde Ukraynalı bir halkçı müzikleri uyandırmaya gider. Geceleri tavan arasındaki yatağında ikide bir kafasına takılan bir soru. Bütün bunlar niye? Son 50 yıllık sosyalist gelişmeleri izleyip de aynı soruyu sormamak olası mı? En çok insana en büyük mutluluk sloganı ile yola çıkmış bir hareketin, iktidara geldiği her ülkede bütün özgürlükleri ortadan kaldırıp düzeni insanı ezen bir mekanizmanın çalışması haline getirmesi ne demek? Evet, Vladimir İlyich'in hesabınca dikta işçi sınıfınındır ama onu öncüsü olan parti, partiyi beyni olan merkez komitesi yönetir. Lenin'den sonra merkez komitesine politbüro, politbüroya da çokluk bir adam ya da bir klik hakim olmuştu. Ülkeyi dolayısıyla üretimi denetimi altında tutan partidir ama artık o işçi sınıfının kendisi ya da öncüsü olmaktan çok baştaki kliğin ya da adamın çıkarlarını koruyan bir örgüt olmuştur. Cilas, Yugoslavya'da beliren rejim kodamanlarına yeni sınıf adını takarken soyutlama mı yapmıştı, biz bunu aramızda uzun süre tartışmışızdır. Boşuna tartışmışız. Apparatçık kavramını ve gerçeğini bilmeyişimizden ileri gelmiş bu. Onu bilseymişiz, Cilas'ın gerçekte bu tipin yeni sosyalist düzen içindeki ayrıcalıklı durumunu belirttiğini hemen anlayabilirmişiz. İlk apparatçıklar Rusya'da meydana çıktığından terim Rusça ama onu ilk yaran Yugoslavlar oldu. Apparatçık kelime olarak besbelli apparel kelimesinden geliyor. Yani aygıt, örgüt. Aparatçık da örgütten biri, örgütün adamı. 1917'den sonra Rusya'da kurulan düzen ufak ufak gerçek bir işçi iktidarı demek olan Sovyetleri ikinci plana düşürüp Bolşevik Partisi'ni ön plana çıkarınca ülkenin kaderinde söz sahibi olmak yetkisi işçiden partiliye yani aparatçıya geçiyor. Ekonomik planda bu üretime de işçinin değil aparatçığın hakim olmasına yol açacaktır zamanla. Zaten kapalı sosyalist düzenlerdeki sıkıntıların ana temeli de bu olacaktır. Neden? İşte burada Magda'yı dinleyiniz. Sık sık gittiğimiz Aux Vieux Chalet'te mendiliyle ter içindeki gerdanını kuruluya kuruluya, çünkü diyecektir, sosyalizm her şeyden önce toplumsal üretim üzerinde işçinin denetim hakkıdır. Bolşevikler işçiye bu hakkı tanımadı. Rusya'da işçi sınıfının bir bütün olarak üretimin ne planlamasında söz hakkı vardır ne de planlamanın uygulamasında. Bütün yetki aparatçıkların elinde. Kararı onlar veriyor, onlar uyguluyor. Bu kadar mı? Hayır. Adına devrim yaptıkları işçiyi toplumsal eylemden çıkarıvermekle kalmamışlar, endüstri kaptanları demek olan mühendis takımına da hükmediyorlar. Ama nereye kadar? Bu soruya Jiles Martinet'in vereceği cevap sizi hem Sovyetlerdeki son bunalımlar hem de Çekoslovak dramının asıl nedenleri konusunda ne güzel aydınlatacaktır. Ne diyor Martinet? Endüstri gelişti mi karmaşıklaşır. Karmaşıklaştı mı apparatçikin bilgi düzeyi teknik adamlarınkinin altında kalır. Başka bir deyimle üretime sahip olan teknokrat toplumsal düzen içinde kendi borusunu öttürmek ister. Endüstride aşamalar ilerledikçe teknokratla apparatçik iktidar üzerinde çekişmeye başlayacaklardır. Başlamadılar mı? Rusya'da tipik bir apparatçık olan Kuruşçov'la partililerin tek başına iktidarı resmen sona ermiş, sonraki yönetimde apparatçık Brejnev'in yanında gerçek bir teknokrat olan Kosygin belirmiştir. Bu arada Yugoslavya'dan sonra da olsa Rusya'da da işçilerin yönetime katılması tartışılır gibi olmuş, özellikle endüstri alanında Liberman'ın fikirlerine uyularak endüstri merkezlerinin yaratılması, planın öngördüğü sınırlar içinde özellik tanınması söz konusu edilmiştir. Ama bu sorun Çekoslovak dramının gerçek nedenidir. Onun için o kadro çerçevesinde irdelenmesi daha akla uygun. İster misiniz bir deneyelim? Meraklısı için notlar. Jill Martinet'in La Conquête des Pauvres adlı eseri sosyalizmin aktüel sorunları yönünden çok ilginç bir kitap. Martine, siyasi hayatına Komünist Partisi'nde başlamış, İspanya'da savaşmış, Moskova davaları üzerine partiden ayrılarak bağımsız bir sosyalist eylemi tercih etmiş. Savaştan sonra onu France Observatoire dergisinin başında buluyoruz. Şimdi ise Mitterrand'ın Sosyalist Partisi'nin önemli liderlerinden birisidir. 8. Benim sayım suyum yok. Prag, Dubček ilkbaharını yaşıyordu. Rudi Duşkin taraftarları, hızlı sosyalist Alman gençleri, Çek ve Slovak gençleriyle bilmem hangi uluslararası toplantıda karşılaşınca kınayacak olurlar onları. Bu ne iştir? Gül gibi sosyalist düzeninizi sarsıyorsunuz, yeniden kapitalizmi mi kuracaksınız? Vesaire. Çek gençlerinin verdiği karşılık Çekoslovak dramını öylesine acı bir alayla yansıtmaktadır ki kelimesi kelimesine aklımda kalmış. Çekoslovakya süratle az gelişmiş bir memleket olmak yolunda ilerleyen aslında gelişmiş bir memlekettir. Siz olsaydınız ne yapardınız acaba? Acı fakat doğru. Sosyalistlikten önce Çekoslovakya çoğu Doğu Avrupa ülkesinin aksine zaten endüstri ülkesiydi. Teknolojinin gelişmelerini yakından izliyor, elinden geldiğince de uyguluyordu. Blok planlamasına girip üstelik Comecon koşullarıyla kısıtlanınca, hele endüstri aparatçığın emir kulu durumuna düşürülünce işler aksamaya başladı artık. Sovyetlerden buyruk, Mısır'a silah ver, yaparası, yaz tahtayı alabilirsen al haftaya. Küba'ya silah ver, Vietnam'a silah ver, ya parası, yaz tahtaya alabilirsen. Çek reformu hayalden doğmuyor, zorunluluklardan doğuyor. Endüstrilerini hem canlandırmak hem karlı kılmak gerekti. Ne yapsınlar, fabrikayı planın ayrıntısından kurtarmayı düşünüyorlar. Plan yine temel olarak kalıyor, yine her şeyi düzenliyor ama genel olarak uzaktan. Fabrika asıl işlerini döndürürken bakanlıklara şuna buna bağlı olmadan başını kurtaracak. Yatırımını, banka kredilerini gelişme durumuna göre ayarlayacak. Bu kadarla da bırakmıyor. Ayrıca ülkenin endüstrisini 150-200 endüstri merkezi halinde toparlamayı düşünüyorlar. Bunlar kendi işlerini kendi çeviren büyük üniteler olacaklar. Yönetimlerinde işçiler de söz sahibi edilecek. İşçilerin yönetime katılması önemli. Böylelikle teknokratın yanı sıra işçi sınıfına da üretimde söz sahibi olmak olanağı tanınıyor, sosyalizmin ana ilkelerinden birisi gerçekleştirilmek isteniyor. İyi ama bu reform yapılırsa ne olacak? Apparatçıklar devletin değilse bile üretimin. özellikle endüstri üretiminin denetimini kaybetmeyecekler mi? Reform önergeleri Merkez Komitesi'ne getirilince birbirlerine giriyorlar ama Dubček ekibi özgürlüğe susamış Çek intelijansına özlediği özgürlükleri verip sansürü kaldırarak işçi sınıfını da işçiyi memleketin kaderinde gerçekten söz sahibi ederek arkasına almayı başarıyor. Aparatçıkları sindiriyorlar. İşçiler, aydınlar ve partinin ilericileri Çekoslovakya'da özgür ve insanca bir sosyalizmin bayrağını açmışlardır. Şimdi sözü Jill Martini'ye bırakalım da o konuşsun. Sovyet yöneticileri bazen çok şeyleri hoş görürler. Roman hükümeti Varşova Paktı'na soğuk mu durmuş? Aldırmazlar. Castro kendi adamlarını mahkemeye verir, tınmazlar. Nasır'ın ara sıra komünistleri tutup tutup içeri atması kıllarını kıpırdatmaz. Ama sosyalist bir ülkede örgütlenme özgürlüğünü isteyen sesler yükselmesin. Tanklarını gönderirler hemen. Sosyalizmin bin çeşidi olabilir ama ille tek partisi olacak. Kim bu partinin siyasi tekelini kabule yanaşmazsa sosyalizmin temellerine saldırmış sayılır. Hele komünistin biri bu tekelin varlığının haklılığını tartışmayı kabul ettiyse komünist olmaktan çıkmıştır artık. Nagy'i Macaristan'ı tarafsız bir devlet yapmak istediği için değil, başka partileri de hoş göreceği anlaşıldığı için kurşuna dizdirdiler. Dubček sansürü kaldırdığı, partinin serbestçe eleştirilmesine fırsat hazırladığı an düşman sayıldı. Akıl sıra ermez bir öfkedir bu. Aynı adamlar hem sosyalist düzenin ezici bir şekilde kapitalist sistemden üstün ve güçlü olduğunu söylerler, hem de sistemlerini en ufak bir muhalefete, hatta en ufak bir iç çatışmanın açıklanmasına dayanamayacak kadar çerden çöpten sayarlar. Bu çatışmalar dışarıya mutlaka politbüroya hakim olan Kliğin istediği şekilde aksettirilir. Kararlar mutlaka oy birliğiyle alınır. Kuruşçov başını yiyen karara olumlu oyla katılmak zorundadır. Bu tepkilerde kutsal değerleri gittikçe daha kuşku uyandıran, varlığı gittikçe daha çok itiraza uğrayan, kilise benzeri bir topluluğun bunalımını fark etmemek olası mı? Bu kilise ya da bu örgüt, kapitalizmin yeniden kurulması tehlikesine karşı savaşmıyor. Hayır, bütün derdi iç yoksulluklar dışı tehditler olmadığı için varlık sebebi kalmamış, üstelik ekonomik gelişmelerin mahkum ettiği bir egemenliği korumak. Hangi egemenlik mi? Apparatçığın toplum üzerindeki egemenliği. Bilmem siz buna sosyalizm, hele hele Marksizm diyebilir misiniz? Benim sayım suyum yok. Meraklısı için notlar. Çekoslovakya konusunda durum sonradan Sovyet propagandasınca çok karıştırılmış. Husak yönetimi üzerine adam akıllı baskı yapılarak işgalden dolayı Çeklerin Varşova devletlerine teşekkür etmesi bile sağlanmıştır ama Sovyetlerin Çekoslovakya'yı işgalinin mazur görülecek yanı yoktur. Her şey bir yana, kısıtlı egemenlik doktrinine göre hükümet sağa kayıyordu diye Sovyetlerin Çekoslovakya'yı işgalini hoş karşılamak en azından bloklar politikasının bir gereğidir diyerek hükümeti sola kayıyor diye Amerika'nın söz gelişi Türkiye'yi işgalini hoş karşılamak demek olur. Böyle bir gerekçenin ise ne yanından bakılırsa bakılsın kabul edilebilir tarafı yoktur. 9. Nagy diye bir adam. Siyasal eylem içinde ahlaka uygun hareket işte burada bir sorun olarak insanı rahatsız ediyor. İnsanların mutluluğu noktasından yola çıkıp kendi mutluluğun için onları hiçe saymak noktasına nasıl gelebilirsin? Bu davranış kişisel kar ve konfordan başka şey düşünmeyen burjuvanın davranışı değil midir? Öyledir ya, durun hele. Yıl 1943, ilk tutuklanışım. Sıbyan koğuşunda çocukları ifsad etmeyelim diye beni ve Cemşid'i eski İzmir cezaevinde revirin altındaki bodruma kapatıyorlar. 16 yaşındayım. Cemşid 18. Bodrum pis ve rutubetli. Şubat'ın bütün ayazına açık bir yer. Geceleri kedi irliğinde fareler çıkıp ayaklarımızın arasında dolaşıyor. Buhranlı gecelerimde rüyalarıma girer bu fareler. Sivri burunları ve dimdik kuyruklarıyla çevremde dolanır dururlar. Yine de içimdeki su duygu, suç işlemişim, cezama katlanmalıyım duygusu değil. Nazım'ın şiirlerini okumak niye suç olsun? Asıl duygum, beni buraya kapatanlar suç işliyorlar duygusu. Davranışlarını ahlaka aykırı buluyorum. Ben sosyalistim, benim çizgim insanlık ahlakının çizgisi. Beni bundan dolayı böyle kapatanlar insanlık ahlakına karşı geliyor, insanlığa karşı suç işliyor. Yıllarca sonra o sarkık bıyıklı ve mahzun gözlü adamın İmre Nagy'nin ağzından çocuk mantığımla vardığım sözleri işitmek beni ne kadar rahatlatacak. O değil midir sosyalist programını sosyalizm denince hemen akla gelen insancılık ve ahlaki dürüstlük ilkelerine dayandırarak kuran ve halka sunan? O değil midir Stalinci takımını insanı ahlaki ve toplumsal ilişkileri içinde ele almayı bilmedikleri için kınayan? İmre Nagy gerçekte tipik bir aparatçık gelişmesi gösterir. yalnız öğretisini insancı ve özgürlükçü temellere dayandıran, politika ve ekonomiyi ahlak ölçüleri içinde değerlendirmeye çalışan bir apparatçık. Yıllar süren menkupluktan sonra başbakanlığa getirilince sosyalizmi halkla barıştırmak çaresini aramış, bunun için de bir sıra reform önermişti. Partisinin Moskova'ya bağlı apparatçıkları için birer taktikti bu reformlar. Oysa Nagy, halk sevgisinin yüce erdeminden, evrensel ahlakın ilkelerinden söz ediyordu. Nagy'yi Macaristan olaylarından sonra Ruslar kurşuna dizdirttiler. Horti faşizmine, Nazi işgaline karşı yıllarca sosyalist direnmenin en başarılı ve yiğit örneklerini veren Laszlo Raşk'ı da o gülünç ihanet mahkemelerinden sonra Ruslar idam ettirmişlerdi. Sonradan 20. Kongre ertesinde Rakosi ve Beria'nın o rezil mahkemede baş suçluyu Raşk mı yoksa Nagy mi teşkil etsin diye tereddüt ettikleri, tartıştıkları açıklanmıştır. İkisi de apparatçık bunların. İkisi de Moskova'ya bağlı ama birisi Raşk, Tito hareketinden sonra Macarların Yugoslavya'yı suçlayacak yerde Sovyetlerle arasını bulmayı önermiş. Ne müthiş suç. Öbürü ise Nagy, ahlak temellerine dayanan insancı bir sosyalizme sahip çıkmış. Ya bu suçun büyüklüğü? Zaten öncesi de var. Daha Rusya'dayken Komiten'de Buharin'le Stalin'i karşı karşıya getiren sosyal demokratlar sorununda fikren Buharin'den yana çıkmış olması affedilir suç mudur? Stalin, Nazi ve faşistlerle mücadeleyi ikinci plana itmeyi, ön plana Brüksel Enternasyoneline bağlı sosyalist partilerle mücadeleyi almayı öngörüyordu. Buharin ise aksine. Buharin'in haklı olduğu tarihçe ispatlanmıştır ama o da ona yatkın olan Nagy'de başlarını bu yolda vermişlerdir. Oysa Nagy nasıl da iyi niyetlidir, nasıl da örgütten gelen her uyarmaya baş eğer. Daha o zaman kendini eleştir, sen Buharin gibi konuştun derler, eleştirir, özür diler. Sonra partinin en yüksek kademelerinde görevliyken bile parti ne derse onu yapar. Bırakın hepsini canım, bıçak Macar halkının kemiğine dayanmıştır. Sokaklarda barikatlar kurulmakta, Rakosi'ye karşı Nagy yeni Macar sosyalizminin devrimci şefi sayılmaktadır. Geza Iozonski onu telefonla arayıp halka bir şeyler söylemesini ister. Cevabı nedir bilir misiniz? Halka ne diyebilirim? Konuşsam bile kendi adıma konuşabilirim ancak. Zira politbürodan henüz bana herhangi bir görev verilmedi. Halk kalabalıkları meclisin önüne toplanmıştır. Onu ister. Öğrenci ve aydınlar zar zor razı edebilirler halkın karşısına çıkmaya. Çıkınca da söyledikleri aslında onun ne kadar örgüte bağlı, örgütün adamı olduğunun sapasağlam kanıtıdır. Her şey yoluna girecek dostlarım, sakin olun. Merkez komitesi duruma el koymuştur. Sonunda o merkez komitesine hakim olanlar onun başını yiyeceklerdir. O da aynı kiliseye bağlı bir sosyalist, o da en az onlar kadar aparatçık olduğu halde. Aralarındaki farkın ne olduğunu deminden beri ima edip duruyorum ya, hadi ben yorum yapmayayım da bu işleri çok iyi bilen, üstelik İmre Nagy'nin memleketlisi olan François Fechteau yapsın. Gerçekte Rakosi, Gerö, Revai ve adamları Hegedüs, enternasyonelci devrimciliği çoktan bırakıp Sovyet politikasının her dediğini yerine getiren ajanlar haline gelmişlerdi. Bunların gözünde Macar olmak bir nüfus kütüğü talihsizliğinden ibaretti. Şimdi Macaristan'da mı çalışıyorlar, aynı iyi ya da kötü çalışmayı Kazakistan'da, İspanya'da, Romanya'da ya da Suriye'de yapabilirlerdi, fark etmezdi. Gizli şebeke kurmak, moral yıkmak, örgüt dağıtmak, başka örgütlere adam sızdırmak gibi çalışmalarda öyle pratik ve pragmatist bir kafaya sahip olmuşlardı ki, baş eğdikleri tek ahlaki kural sonuç alıcı olmaktı. Rakosi'de, Gerö ve Revai'de iktidarı Sovyet silahları ve polisi sayesinde ellerinde tutabildiklerinin pek hala farkındaydılar. Onların gözünde törenden törene görüp de aslında ne olduğunu hiç bilmedikleri Macar halkı, yukarıdan gelen buyruklara göre kullanılması, aldatılması, parçalanması gereken bir karşı devrimciler kalabalığından ibaretti. Milletmiş, özgürlükmüş, demokrasiymiş, gelenekmiş, görenekmiş, sevgiymiş, aldırdıkları yoktu hiç. Eski şeyler sayıyorlardı bunları, modası geçmiş burjuva merakları filan. Macarca konuşuyorlardı ama Rusça düşünmekteydiler. Rusça mı, ne Rusçası? Stalin'in ustalıkla düzenlediği, hani her duruma hem de karşıtına aynı kolaylıkla uygulanabilen, uygulandı mı da insanı insan dışı yüceliklerin en yücesine, hiçliğe yakın bir yapma büyüklüğüne ulaştıran o diyalektik şemalar vardı ya, işte onlara göre düşünüyorlardı aslında. Aralarında yaşayan İmre Nagy, bu adamların Macar halkına ne kadar yabancı olduklarını görüp şaşıyordu. Yalnız Macar halkına mı, bütün halklara, sahip çıkar göründükleri bütün ilkelere de. Yıllarca Macaristan'ın efendisi oldukları halde bu yüzden ülkeye bir türlü kök salamamışlardı. Sürgün hayatı yaşıyor gibiydiler. Her şey ellerinin altında olduğu, herkes onlara baş eğdiği halde kendi polislerinin göz altında tuttuğu bir hainler şebekesi gibi yaşıyor, eski aristokratlardan kalma lüks villalarda adeta bir zindan havası soluyorlardı. Nagi gibi bir sosyalistin büyüklüğü, doğaya da aykırı bir durumun yarattığı bu iç mantığa, arkadaşlarından çoğunu en büyük yanlışlığa, en büyük yanlışlıkla, en müthiş mükemmelliğe götüren bu garip ruhsal mekanizmaya direnmesini bilmesindendir. Anlaşılıyor değil mi, hayatının suçu işte bu. İnsan ve Macar kalmak istemesi. Meraklısı için notlar. İmre Nagi'nin Un Communism Que Noble Pas Il Homme adlı eserinde François Fechter'ün ön sözü hem Macar olaylarını hem de bu olayların sosyalizm yönünden deyimlediği gerçek anlamı hayli açık olarak ortaya koyuyor. Sol kitapların çeviri furyasında böyle önemli eserlerin çevrilmesi neden unutulur acaba? 10. Asıl sorun. Bembeyaz saçak kaşları yağmur gibi gözlerine giren adam beni karşısında görünce "Sen ha," dedi, "nereden çıktın böyle?" Bir an daldı. 15 yıl oluyor mu görüşmeyeli? Eh dedim. Bu kadar kısa zamanda bu kadar çok ihtiyarlamış olmasından utanıyor gibi. Pek değişmemişsin dedi. Kafam da değişmedi dedim. Güldü, buruk bir gülüştü bu. Hep böyle insancı ve özgürlükçü mü dedi. Evet dedim. Hep öyle insancı ve özgürlükçü. Daldı yine. O günden bugüne Volin'i okudun mu bari diye usulca sordu. Okuyamadım dedim. İstemediğimden değil, bulamadığımdan. Ama Guerin'den bir şeyler okudum. Mahnovicino üzerine az çok bazı şeyler biliyorum. Kahvenin dibinde, Saint Lazare garının oralardaki camları kışın buğulu, yazın yok kahvelerden biri, çevremizde durmadan surat değiştiren oynak bir kalabalık, bir masa göstererek, oturalım dedi. Oturur oturmaz da, ben diye ekledi, Volin'i okudum. Bütün Troçki'yi, hatta Stirner ve Bakunin'i. Bunları bana 49'da bozuk bir plak gibi Troçkistler hain, anarşistler bozguncu diyen Pierre söylüyor. Yıl 63, içtiğim çayda gizli bir nane tadı. Ağır bir hastalıktan kalktığım için kendimi öbür dünyada sanıyorum. Sanki ölmüşüz, orada Pierre'le buluşmuşuz da dünyadaki ilk hayatımızı konuşuyoruz. Beni diyor, partiden attılar. Bir iki tartışmada savaş sonrasında dünyada gerçekleşebilmiş 3 otantik sosyalist devriminde Küba, Çin, Yugoslavya yanlış sayılmasını anlayamadığımı söylemiştim. Bir de Orta Doğu'daki sosyalist bozuntusu generalleri desteklemek Rusya'nın işine geliyor diye bunların gerçek sosyalistleri ve partilerini ezmelerine göz yumulmasını beğenmediğimi.